Kitabın adı Ölüm Tanığı. Yazarı Nora Roberts. 8. ayrım. 4. bölüm. Stiles'ın gösterişli muhitinden, Alphabet City'nin devrilmiş geri dönüşüm kutuları, kaldırım kenarlarında uyuyan, yüzü gözü pislik içinde evsizlerle dolu sokaklarına giden yol, birkaç bloktan çok daha uzaklara götürüyordu insanı. Kapısında üniformalı görevlilerin beklediği heybetli binalardan, gösterişli yiyecek arabalarından, sakin hava trafiğinden uzaklaşmış, prefabrik evlerin, is lekesiyle simsiyah olmuş yüzlerin, gürültüyle inleyen maksibüslerin, sinsi bakışlı kapkaççıların arasına karışmışlardı. Eve, bu sokaklara varır varmaz kendisini daha evinde hissetti. Michael Proctor, burada kent savaşlarının getirdiği yıkımdan sonra gelişi güzel dikilen binalardan birinin 4. katında oturuyordu. Seçim dönemi geldiğinde kent görevlileri bölgeyi nasıl dönüştüreceklerine dair konuşmalar yapar, ilgiden yoksun bırakılmışlığa, suça, kentin bu bölümüne hakim olan genel bozukluklara karşı nasıl savaş vereceklerini sayıp döker, coşku içinde vaatlerde bulunurlardı. Seçimler yapıldıktan sonraysa tüm bu meselelerin üzerine bir güzel sifon çekilir, sorunlar bir sonraki seçimlere kadar çürümeye, büyüdükçe büyümeye terk edilirdi. Her şeye rağmen insanların iyi kötü başını sokacak bir yere ihtiyacı vardı. Eve, birazdan evine gideceği Proctor'u zar zor geçinen ancak ufak roller ve yedek oyunculuk işleri alabilen, barınmaya ayıracak fazla parası olmayan bir aktör olarak kafasında canlandırdı. İlk yaptığı araştırmada Michael Proctor'un kirasını 6 haftadır ödeyemediği ve evrensel iskan yardımına başvurduğu ortaya çıkmıştı. Bu da hepten umutsuzluğa gömülmek demekti aslında. EEY'ye başvuranların çoğu öyle çok bürokratik engellerle boğuşuyor, eli kolu bağlanıyordu ki sonunda her şeye boş verip kendini sokağa atıyor, herhangi bir barınakta boş bir yatak bulursa haline şükreder hale geliyordu. Yedek oyuncu olarak Draco'nun rolünü devralmak Proctor'un gelirini hayli artıracaktı şüphesiz. Para, asırlardan bu yana insanların elini kana bulaması için etkili bir gerekçe ola gelmişti. Eve, 7. caddeye geldiklerinde aracı yolun ortasına öylece bıraksam mı diye düşünürken yol kenarının 2. katında boş bir park yeri olduğunu fark etti. Aracı öyle büyük bir hızla havalandırdı ki Peabody elinde olmadan bir çığlık atıverdi. Eve arabayı paslı bir sedanla hurdası çıkmış bir hava bisikletinin arasına sıkıştırmayı başardı. İyi iş çıkardın. Peabody tekleyen kalbin normale dönsün diye göğsünü hafifçe yumrukladı. Eve park görevlisi droidlerden kurtulmak için görevde olduğunu belirten ışığı açtı. Sonra rampadan aşağıya sokağa indi. Draco'nun ölümü bu adama somut bir kazanç sağlıyor. Şimdi geçici bir süreliğine olsa bile başrolde oynamak için iyi bir fırsat yakaladı. Bu rol hem egosunu doyuracak hem kariyerinde yükselmesine neden olacak hem de cebini dolduracak. Geçmişinde herhangi bir vakaya karışmamış fakat her şeyin bir ilki vardır. İnsanlığa bu kadar iyimser gözlerle bakmana bayılıyorum. Ne demezsin? İnsanları benden çok seven yoktur. O sırada gözü hava patenleriyle kenarda dikilen kara borsacıya ilişti. Adamın kocaman beyaz keten çantasına kuşku dolu gözlerle baktı. Hey, sen! Satıcının yanına gitti. Tek parmağıyla şöyle bir dürtükledi. Adamın omuzları çökmüş, yüzü asılmıştı. O haltı burada yersen bana hakaret etmiş olursun. Bas git, ne yapıyorsan en az 2 blok ötede yap. Ben de senin o leş suratını hiç görmedim sayayım. Ben de hayatta kalmaya uğraşıyorum. Git 2 blok ötede uğraş. Öf be! Adam çantasını kaptığı gibi batıya yöneldi. Yiyecek arabasının tekinden buram buram yükselen buhar bulutunun içinden geçerek tabanları yağladı. Peabody yiyecek arabasından gelen kokuyu hevesle içine çekti. Soyalı sandviçler de taze taze koktu. O sandviçler tazeliğini yitireli 10 yıl olmuştur. Midene dur de. Diyemiyorum ki, beni dinlemiyor. Kendi başına hareket ediyor midem. Peabody iştahla arkasına baka baka Eve'in peşine takıldı. Birlikte pis bir binaya girdiler. Bu bina bir zamanlar belli ki iyi kötü güvenli bir mekandı. Fakat sonradan dış kapının kilidi sökülüp atılmıştı. O zamanlarda henüz açık göz bir çocuk olan, şimdi ise muhtemelen emeklilik günlerini yaşayan birinin işiydi bu muhtemelen. Bina girişi bir portatif tuvalet kadar sıkışıktı. Duvarları kurumuş çamur rengindeydi. Kırık dökük, eskimiş mektup bölmelerinden birinin üzerinde, diğerlerininkinden farklı canlı bir kırmızıyla M. Proctor yazıyordu. Eve daracık asansöre, kontrol panelinin sağından solundan fırlamış, birbirine dolanmış tellere baka kaldı. Asansöre binme fikrinden vazgeçti, merdivenlere yöneldi. İkinci kattaki dairelerin birindense televizyondan gelen futbol maçı sesleriyle kötü giden oyuna ağız dolusu küfreden birinin bağırtısı yükseliyordu. Eve'in burnuna küf, sidik ve uyuşturucu kokuları geldi. Üçüncü katta klasik müzik ezgileri yankılanıyordu. Klasik müziği Rourke'dan öğrenmişti Eve. Müziğe ritmik ayak sesleri eşlik ediyordu. "Dansçı olmalı," dedi Peabody. "Bir kuzenim de Denver'daki bale kumpanyasına girmeyi başardı. Bir zamanlar ben de hevesliydim." "Dansçı olmak mı istiyordun?" Eve başını arkaya çevirip Peabody'ye baktı. Yardımcısının yüzü merdiven çıkmaktan kızarmış, yanakları tatlı bir pembeliğe bürünmüştü. "Evet, yani daha çocukken. Ama fiziğim dansçı olmaya müsait değildi. Dansçı vücudu benimki gibi değil, seninki gibi olur. Birkaç hafta önce Charles'la bir bale gösterisine gittik. Balerinlerin hepsi de uzundu, incecikti. Düşündükçe gıcık oluyorum." Peabody'nin resmi partneri Charles Monroe ile olan ilişkisinden bahsettiği zamanlarda takınılabilecek en doğru tavır buydu. "Benim vücut yapım daha ziyade opera şarkıcılarına benziyor, iri yarı," diye ekledi Peabody. Yüzünü buruşturmuştu. "Şimdi de operaya mı sardırdın?" "Bir iki defa gittim, fena değil doğrusu." Nihayet dördüncü kata vardıklarında rahatlamış halde iç çekti. Eve'in hiç soluk soluğa kalmayışına da sinir olmamaya çalıştı. "Charles öyle sanat sepet olaylarına bayağı meraklı. Sen de epey yoğunsun, hem onunlasın hem McNab'le." Peabody gülümsedi. "Hani felsefende ben ve McNab diye bir şey yoktu?" "Kapa çeneni Peabody." Eve bozulmuştu. Proctor'un kapısına sertçe vurdu. "Bir kıkırdama mı duyuyorum?" "Yok canım." Peabody gülme isteğini bastırdı. Yüzüne ciddi bir hava vermeye çalıştı. "Alakası yok. Karnım gurulduyor, onu duydun herhalde." "O gurultu sesini kes o zaman." İçeriden ayak seslerinin geldiğini, kapıya gözetleme deliğine yaklaştığını işitince rozetini havaya kaldırdı. Binada ses yalıtımı diye bir şey yoktu. Kapıdan şıkırtılar gelmeye başladı. Eve kapı açılana kadar tam 5 kilit sesi saydı. Kapı aralandı. Aralıktan beliren erkek yüzü, Tanrı'nın boş vaktinde yarattığı bir yüzdü herhalde. Olmadı, epey başarılı bir estetikçinin. Adamın açık buğday teni pürüzsüz ve gergindi. Elmacık kemikleri çıkık ve belirgindi. Çenesi kare biçiminde, gamzeli erkeksiydi. Dudakları dolgundu. Burnu dar ve kemersizdi. Gözleri ise hakiki bir zümrüt yeşiliydi. Michael Proctor'un Tanrı vergisi güzel yüzünü çocuksu lüleler halinde aşağıya inen, yumuşacık kestane rengi saçlar çevreliyordu. Proctor bakışlarını bir Eve, bir Peabody'ye çevirdi. Uzun parmaklarıyla saçlarını geriye doğru taradı, dudaklarında tedirgin bir gülümseme belirdi. Tayman Houston.
Dallas.
Tabii ya, Dallas. Texas'ta bir yer diye kalmış aklımda. Gerginlikten sesi titriyordu. Yine de gerileyerek kapıyı biraz daha araladı. Hala allak bullak bir haldeyim. Yaşananlar gerçek değildir, ortada bir yanlışlık olmalı diye kendi kendime düşünüp duruyorum. Yanlışlık varsa da geri dönüşü yok. Eve daireyi şöyle bir süzdü. Odada Proctor'un toparlamaya zahmet etmeyip yatak halinde bıraktığı köhne bir çekyat, üzerinde ucuz bir telelink bilgisayar ünitesi bulunan ufak bir masa, yırtık siperli bir abajur ve üç çekmeceli bir dolap vardı. Oyunculuk bazılarına pek para kazandırmıyor anlaşılan diye içinden geçirdi Eve. İzin verin de şeyi getireyim. Proctor hafiften kızarmıştı. Dolabı açtı ve içine gömüldü. Dolaptan küçük bir portatif sandalye bulup çıkardı. Kusura bakmayın, buraya sadece uyumak için geliyorum. O yüzden misafir ağırlamaya pek müsait değil. Bize misafir gözüyle bakmayın. Kayda gir Peabody. Oturabilirsiniz Bay Proctor. Daha rahat edecekseniz tabii. Ben... Proctor'un parmak uçları birbirine dolanıyor, dans ediyordu. İyiyim böyle. Bu işlerden hiç anlamam, hiç polisiye oynamadım. Genellikle ya dönem yapımlarında ya da romantik komedilerde rol veriyorlar bana. Neyse ki ben bir dolu polisiyede yer aldım dedi Eve yumuşacık bir sesle. Size soracağım soruları yanıtlayın yeter. Tamam pekala. Proktor odasına ilk defa görüyormuş gibi uzun uzun baktı ve sandalyeye oturdu. Bacak bacak üstüne attı, sonra bacağını indirdi. Gücünü toplayıp gülümsedi. Ufak bir kabahat işleyip de müdürün odasına çağrılan bir okul çocuğuna benziyor diye düşündü Eve. Ben Teğmen Eve Dallas. Michael Proktor'la şahsın evinde görüşmekteyim. Memur Delia Peabody de yanımda. Gözlerini Proktor'dan ayırmadan haklarını okudu. Proktor, Eve'i dinlerken parmaklarını dizlerine vurup durdu. Ceplerinde tonla uyuşturucu taşıyan biri kadar suçlu bir hali vardı şimdi. Bu görüşmede sahip olduğunuz hakları anladınız mı? Anladım, sanırım. Avukat çağırmam gerekiyor mu? Bakışları halıya pisleyip de ceza olarak burnuna fiske yememeyi umut eden bir yavru köpeğinki gibiydi. Beni temsil eden biri var, tiyatro işlerine bakan, onu arasam mı? O sizin bileceğiniz iş. Tabii böyle bir şey hem vakit kaybettirir hem de işleri iyice karıştırırdı. Görüşme esnasında dilediğiniz an avukat talebinde bulunabilirsiniz. Arzu ederseniz bu görüşmeyi merkezde de yapabiliriz. Yok, yok. Proktor derin bir of çekti, uzun uzun linkine baktı. Kendisini şimdilik rahatsız etmeyeyim, zaten işi başından aşkın. Şöyle başlayalım, bana dün gece olanları anlatın. Olanları derken, Proktor'u bir titreme aldı. Kulisteydim, sahnenin solunda. Her şey şahaneydi, tek kelimeyle şahane. Oyun uzun soluklu olursa voleyi oynama fırsatı bulabilirim diye düşündüğümü anımsıyorum. Draco kesin bir iki temsili kaçırırdı. Proktor aniden sustu. Yüzünde önce afallamış, sonra dehşetli bir ifade belirdi. Doğru ifade edemedim. Başına bir şey gelmesini asla istemedim. Belki üşütür, belki bir geceliğine mola vermek ister gibi şeylerdi aklımdan geçen, öyle şeyler. Tabii öyledir. Peki siz sahnenin solunda, kulisteyken, son sahne oynandığı sırada ne gördünüz? Kusursuz oynuyordu, diye mırıldandı Proktor. O, koyu yeşil gözler, hülyalı hülyalı bakar olmuştu. Küstahtı, umursamazdı, akıp gider gibiydi. Mahkeme tarafından aklandığı, Christine'i bir kemik artığı gibi kenara fırlattığı sahnede nasıl sevinçliydi? Kanun boşluklarından yararlandığı, oyunu kazandığı, herkesi kandırdığı anda nasıl da keyifliydi? Christine ona bıçağı doğrulttuğunda nasıl bir şok vardı gözlerinde? Richard'ı seyrederken onun oyunculuğunun yanına bile yaklaşamayacağımın farkındaydım. Hiç öyle aman aman yetenekli olduğumu düşünmemişimdir. Orada oyuncular rol yapmayı bıraktığında bile ne olduğunu tam anlayamadım. Kollarını iki yana açtı, sonra serbest bıraktı. Halen anlayabilmiş değilim ya. Draco'nun gerçekten bıçaklandığını ne zaman anladınız? Sanırım Arina çığlık attığı zaman. Yani en azından o zaman çok fena bir şeylerin döndüğünü idrak edebildim. Sonrası ışık hızıyla geçti gitti zaten. Millet Richard'ın etrafında toplandı. Herkes bağırıp çağırmaya başladı. Perdeyi çabucak indirdiler dedi Proktor. Orada öylece yatıyordu. İnsan kalbinin orta yerine 20 santimlik bir çelik parçası saplanmışken ayağı fırlayamıyor tabii diye düşündü Eve. Richard Draco'yla nasıl bir ilişkiniz vardı? Hiçbir ilişkimiz yoktu. Onunla hiç mi sohbet etmediniz? Kişisel bir diyaloğunuz olmadı mı hiç? Parmaklar tekrar hareketlendi. Elbette bir iki defa sohbet etmişizdir. Maalesef Richard bana sinir oluyordu. Neyinize sinir oluyordu? Proktor'un yüzünde ikircikli bir gülümseme belirdi. Nasıl anlatsam, insanları seyrederim ben. Kafamda farklı farklı karakterleri oturtmak, anlamak, öğrenmek için. Galiba Draco kendisini seyretmeme bozuluyordu. Gözüne görünmememi, yoksa bundan böyle ancak ve ancak seks hologramlarında oynamamı sağlamak için elinden geleni yapacağını söylemişti bana. Ben de derhal özür diledim. Sonra kafama kağıt ağırlığı fırlattı. Sir Wilfred'in masasına koymak için yapılan sahte kağıt ağırlığını. Proktor irkildi. Iskaladı ama mutlaka bile bile ıskalayacak şekilde atmıştır ağırlığı. Bu olay tepenizi attırmıştır herhalde. Yok, o kadar da değil. Provada Richard'ın asabını bozduğum için mahcup olmuştum. Toparlanabilmek için oyuna o günlük ara vermek zorunda kalmıştı. Adamın teki sizi tehdit ediyor. Kafanıza bir kağıt ağırlığı fırlatıyor ve siz buna öfkelenmiyorsunuz, öyle mi? Fakat Draco'dan bahsediyoruz. Proctor'un sesi saygılı bir havaya bürünmüştü. O asrın en büyük oyuncularından biri. Yani öyleydi. Oyunculuğun zirvesindeydi. Asabiyeti de onu böyle şahane bir oyuncu kılan bir özelliği, yani özelliğiydi. Ona hayrandınız. Ah, hem de nasıl. Kendimi bildim bileli onun rollerini çalışıyorum. Rol aldığı bütün oyunların kopyaları, kayıtları bende var. Wally rolünün yedeği olma fırsatına eriştiğim zaman bir an bile düşünmeden üstüne atladım. Bence bu rol kariyerimde bir dönüm noktası oldu. Adamın gözleri parlıyordu şimdi. Hem Richard Draco ile aynı sahnede bulunmak istemiştim. Bu rolle hayalim gerçek olmuştu işte. İyi de Draco'nun başına bir iş gelmedikçe o sahnede bulunmanız mümkün değildi. Tabii orası öyle. Proctor kapıldığı heyecanın etkisiyle öne eğildi. Elden düşme sandalyesi tekinsizce gıcırdadı. Fakat onunla aynı replikleri ezberliyor, aynı tıkanmaları yaşıyor, aynı jestleri çalışıyordum. Sanki o olmuştum. Yani bir bakıma, anlarsınız ya. Şimdi de onun, nasıl desem, onun kaldığı yerden devam etme şansına erişeceksiniz, öyle değil mi? Evet, Proctor'un yüzündeki şahane gülücüğün tekrar gelmesiyle gitmesi bir oldu. Söylediklerim ne kadar korkunç, taş kalpli bencilce geliyor kulağa. Halbuki kastım bu değil. Bazı parasal sıkıntılar yaşıyormuşsunuz Bay Proctor. Proctor kıpkırmızı oldu. Sonra yine gülümsemeye çabaladı. Evet, insan tiyatro alemine para kazanmak için değil, tiyatro aşkı için girer. Fakat para da lazım insana. Karnını doyurmak, başını sokacak bir yer bulmak için. Kiranızı geciktirmişsiniz. Birazcık. Yedek oyunculuktan elinize kiranızı ödeyecek kadar para geçiyor olmalı. Kumar mı oynuyorsunuz Bay Proctor? Yok canım, işim olmaz. Paranızı idare edemiyorsunuz öyleyse. Pek sayılmaz. Yatırım yapıyorum ben. Kendime yatırım yapıyorum. Oyunculuk dersleri, diksiyon dersleri alıyorum. Vücut geliştirme, şekillendirme tedavileri yaptırıyorum. Bunlar pahalı şeyler, özellikle de kentte yapılanlar. Bunlar size saçma geliyor olabilir ancak benim de işimin gereği bu. Son zamanlarda masrafları karşılamak için yarı zamanlı bir iş bulup çalışmayı düşünmeye başlamıştım. Artık böyle bir şeyi düşünmenize gerek yok. Draco aradan çıktı. Galiba yok. Proctor duraksadı, biraz düşündü. İki işe birden zaman ayırabilir miyim diye kaygılanıyordum. Şimdi işim kolaylaştı. Cümlesini yarıda kesti, derin bir nefes aldı. Kulağa çok fena geliyor, biliyorum. Fakat asla kötü niyetle söylemiyorum bunları. Dediklerinizin mantığını takip ederek düşünmeye çalışınca zihnim altüst oldu. Parasızlığa alışkınım ben Teğmen Dallas. Her şeyden önemlisi tiyatro dünyası en parlak yeteneklerinden birini kaybetti. Ben de idollerimden birini. Yine de içimden bir ses, dürüst davranıp her şeye rağmen Wally rolünü oynama düşüncesinin seni çok heyecanlandırdığını söylemen gerek diyor. Tabii bu geçici bir süreliğine olsa bile. Proctor uzun derin bir iç çekti, gözlerini yumdu. Evet. Söyledim ve rahatladım işte. Tabii keşke Richard sadece üşütüp hastalanmış olsaydı. 8. ayrımın sonu. Sayfa 79. Devamı 9. ayrımda.